Dünya mesela hakkında anladığımız çok şey var. Bundan sonra çok dikkatli dinleyin, yoksa kafalarınız karışacak. Hem anlamadığımızı bildiğimiz şeyler, hem de anladığımızı varsaydığımız şeyler var. Buna rağmen en azından varsayımlarımız konusunda genelde zaman geçince yanıldığımızı fark ediyoruz. Bunu özellikle bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda yaşıyoruz. Bir bakıma kutsal kitap hakkında da aynı şey söyleyebiliriz. Anladığımız ve anlamadığımız şeyler var. Bazen kişisel olarak anladığımızı düşünüyoruz. Fakat yaşlanırken anlayışımızın sınırlı ve eksik olduğunu fark ediyoruz. Başka bir deyişle, anladığımızı düşündüğümüz şeyleri gerçekten anlamadık. Tabii ki kutsal kitaptaki bazı gerçekleri cennete gidene kadar anlayamayacağız ve bilmeyeceğiz. Bu vaaz, kutsal kitapta bulunan bir sır konusunda. Fakat bu sır çözülmez ve anlaşılmaz değil. Belki yüzlerce yıl önce tamamen anlaşılamadı. Ama birazdan göreceğiniz gibi bu gerçeği bir sır yapan tek şey daha önceden bir sır olması. Yani geçmişte bir sır olarak sayıldığı için hala onu sır diyoruz. Şimdi bir ayet okuyarak başlayalım. Şimdi 1. Timoteos'a gidelim. 1. Timoteos. 1. Timoteos. İbraniler kitapçığından önce. Pavlus, Timoteos'a 2 mektup yazdı. 1. olana bakalım. 3:16. 1. Timoteos 3:16. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Ruhça doğrulandı. Meleklerce görüldü. Uluslara tanıtıldı. Dünyada ona iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. Bu ayette Tanrı yolu adında bir sır olduğunu gördük. Bu sırrın detaylarına girmeden önce bu ayetin bağlamını anlamamız çok önemli. O zaman bekleyelim biraz. Bu ayet Pavlus'un Efes'teki kilise lideri Timoteos'a yazdığı bir mektubun ortasında. Pavlus duanın önemi, iktidarı, kilise önderlerin davranışları, dullara bakma ve kilise görevlilerine saygı gösterme konularında Timoteos'a öğüt verdi. Yani öğüt vermek istedi. Bu mektubun amacı 14. ve 15. ayetlerde özetleniyor. O zaman şimdi 14 ve 15 okuyalım. 3'te 14 ve 15. Yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Şimdi bu sır hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. İlk olarak bu sır büyüktür. İkinci olarak bu sırın büyüklüğü ve önemini karşı hiç kimse itiraz edemez. Bu yüzden kuşkusuz ve ihtilafsızdır. Gerçek olduğunu ispat eden çok kanıt var. Üçüncü olarak, sır olarak tercüme edilen söz musterion. Kutsal kitapta musterion sözü daha önceden gizli olan, fakat İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla bildirilmiş bir sır anlamıyla kullanılır. Pavlus'un diğer yazılarında bunu görebiliriz. Çok çabuk, yani onu görmek için Efesliler kitapçığına bakalım. Efesliler 3. Efesliler 3, 1'den 9'a kadar okuyacağız. Efesliler 3. Efesliler 1. Timoteos'tan önce geliyor. Efesliler 3, 1'den 9'a kadar okuyalım. Bu nedenledir ki ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerini ve peygamberlerini ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki öteki uluslar mirası ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir. Ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vade ortaktır. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrı nasıl düzenlediğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Bu ayetlerde gördüğümüz gibi Mesih'in sırrı olarak anılan bir gerçek var. Bir zamanlar anlaşılmazdı. Fakat Paulus'un gönlünde net oldu. 1. Timoteos ve Efesliler kitapçıklarındaki sırların aynı olduklarını önermek istiyorum. Dahası Mesih'in ve Tanrı yolunun sırlarının kurtuluş planı olduğunu öneriyorum. Efesliler kitapçığında Paulus kurtuluş planının sadece Yahudiler için değil herkes için olduğunu ve ne olduğunu anlattı. İsa Mesih Yahudilerle Yahudi olmayanların arasındaki duvarı yok edip Allah'ın verdiği İbrahim'den büyük bir ulus doğacağı vaadini yerine getirdi. Milliyet ve cins fark etmez, İsa Mesih'e iman edenler büyük bir ailedir. 1. Timoteos kitapçığında Pavlus sır detaylarını o kadar aydınlatmadı. Fakat sırın halen gizli olmadığını ve doğrulanabildiğini açıkladı. Şimdi kanıtla bakalım. Çok kanıt olduğunu söyledim, şimdi kanıtla bakalım. Tekrar 1. Timoteos'a gidelim. 1. Timoteos 3, 16 tekrar okumak istiyorum. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı. Dünyada ona iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı. Bu ayette Tanrı yolu yani kurtuluş planı hakkında doğrulanabilen 6 tane gerçek var. İlkine bakalım. Tanrı yolu insan bedeninde göründü. Yuhanna 1, 1'den 4'e kadar okumak istiyorum. Yuhanna 1, 1'den 4'e kadar, ondan sonra 14'ten 17'ye kadar okumak istiyorum aynı bölümde. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Şimdi 14'ten 17'ye kadar. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasin Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Şimdi Yuhanna 14, 6 okumak istiyorum. Yuhanna 14, 6. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Ve şimdi Elçilerin İşleri 9, biraz ileriye gidelim. Elçilerin İşleri 9, 1 ve 2. Saul, İsa Rabbin öğrencilerini karşı hala tehdit ve ölüm sürüyordu. Başkaini gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Bu ayetler Tanrı yolunun ilk sırrı hakkında 3 noktayı ortaya çıkarıyor. 1. olan İsa Mesih Tanrı'nın sözü olarak insan bedeninde bu dünyaya gelip yaşadı. 2. olan İsa Mesih kendisinin tek yol olduğunu onayladı. Ve 3. olan onun takipçileri yolda yürüyenler olarak tanındılar. Böylece Tanrı yolunun yani kurtuluş planının ilk sırrı açıklandı. Kurtuluş planını anlamak isterseniz İsa Mesih'e bakmamız lazım. Çünkü İsa Mesih Tanrı yoludur. Şimdi ikinci gerçeğe bakalım. Onun kimliği ruhça doğrulandı. Onu görmek için Matta kitapçığında başlayalım. Matta 3, 16. Matta 3, 16 okuyalım. Matta 3, 16 diyor ki, İsa vaftiz olur olmağı sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Ondan sonra 1. Yuhanna 5. 1. Yuhanna'ya gitmek için çok ileriye gitmemiz lazım kutsal kitapta. 1. Yuhanna 5. 6. Diyor ki, söyle ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız söyle değil, söyle ve kanla gelmiştir. Bunu tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şimdi Matta'ya dönelim. Matta. Yavaş yavaş kanıta bakıyoruz. Matta 12, 28. Matta 12, 28 diyor ki, ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Ve ondan sonra Yuhanna 15, Yuhanna 15, 26. Yuhanna 15, 26 diyor ki, babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Ve sonraki bölümde 16, 13 ve 14 diyor ki, ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Hem de 14. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Bu ayetler Tanrı yolunun sırrı hakkında tekrar üç esas noktaya da ortaya çıkarıyor. Birinci olan Tanrı'nın ruhu İsa Mesih'in üzerine inmesiyle İsa Mesih'in kimliğini ve kurtuluş planındaki rolünün ne olduğunu teyit etti. İkinci olan kutsal ruh İsa Mesih'in mucizelerini tasdik etti. Üçüncü olan kutsal ruh İsa'nın takipçileri için ve dünya için kim olduğunu tanıklık etti. İsa Mesih, yani Tanrı'nın yolu, ruhça doğrulandı. Şimdi üçüncü gerçeğe bakalım. O İsa Mesih meleklerce görüldü. Luka 2, Luka 2, 8'den 14'e kadar okuyalım. Luka 2, 8'den 14'e kadar. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleğe onları göründü. Ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korku kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kunda sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşunu kaldığı insanlara esenlik olsun, dediler. Şimdi Matta 4. Matta 4'e gidelim. Matta 4. 1. ve 11. ayetleri okumak istiyorum. Matta 4. 1. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Ve 11'de bunun üzerine iblis İsa'ya bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şimdi Yuhanna'nın 20. bölümüne gidelim. Bir ayetten başka ayete gidiyoruz ama çok açık kanıtı görmek için mecbur. Yuhanna 20 11 evet 11'den 13'e kadar. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğri mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Ve okuyacağımız son ayetler Elçilerin İşleri'nde. Elçilerin İşleri 1, 9'dan 11'e kadar. Elçilerin İşleri 1, 9'dan 11'e kadar. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. "Ey Celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Aranızda göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördüğünüzse aynı şekilde geri gelecektir." Bu ayetler meleklerin İsa Mesih'in hayatındaki dört olaya katıldıklarını ortaya çıkarıyor. Bu gerçek Tanrı yolu sırrının anlaşılır ve tanınabilir olduğunu gösteriyor. Melekler İsa Mesih'in doğumunda, denenmesinde, dirilişinde ve göğe yükselişindeydiler. Böylece Tanrı yolu meleklerce görüldü. Çok vaktimiz olmadığı için Tanrı yolunun son üç gerçeği hakkında ayetleri okumak istemiyorum. Fakat püf noktalarını özetleyebiliriz. İsa Mesih'in bu dünyada tanındığına bir şüphe var mı? Şüphe yok. İsa Mesih'e imanlı olduğunu iddia eden 2 milyardan çok kişi var. Tam sayı bilmememize rağmen neredeyse yeryüzündeki 196 ülkenin her birinde en azından bir Hristiyan var. Kesin surette İsa Mesih tanınıyor ve Tanrı yolu olduğunu inanılıyor. Son gerçeğe gelince İsa Mesih'in göğe yükselişi hakkında ayetleri okuduk zaten. Bütün dinleri dahil edersek, dünyanın yaklaşık %50'si İsa Mesih'in göğe yükseldiğine ve şimdi cennette yaşadığına inanıyor. Öğrencileri ve melekler bu gerçeği tanık olup doğruluğunu tanıklık ettiler. Öğrencileri onun için öldüler bile. İşin bir sır olduğu zaman vardı. Güneş ve ateşten geldiğini biliyorduk. Fakat neden geldiğini, ne kadar önemli olduğunu ve gerçek renginin ne olduğunu bile bilmiyorduk. Sonra bir gün İngiltere'de yaşayan Isaac Newton adında bir adam deneyler yaptı. Ofise biraz güneş ışığı girsin diye küçük bir aralık hariç perdeleri kapattı. Sonra güneş ışığı giren pencerenin dibine bir prizma koydu. onu koyduktan sonra güneş ışığı prizmadan geçince beyaz ışık rengarenk ışık spektrumu olarak çıktı. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve mor renkleri vardı. O güne kadar herkes prizmanın ışığı değiştirdiğini sanıyorlardı. Yani sanmışlar. Ama Newton rengarenk spektrumu tekrar başka bir prizmadan geçirince spektrum tekrar beyaz ışığı dönüştüğünü fark etti. Ve o gün bir sır açıklandı. Beyaz ışık rengarenk ışık spektrumundan oluşur. Beyaz ışığın artık sır olmadığı gibi Tanrı yolu yani kurtuluş planı da bir sır değil. Anlaşılır ve bilinir. Mesele şu ki onu inanacak mısınız? Amin.